Merhabalar, ben Hande.
Ben Mehmet.
Hava Danslığı'nın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Nasılsın Mehmet? Görüşmeyeli.
İyidir. Çok yoğun bir hafta olmadı. Biraz evet. İşler güçler geçti gitti diyelim.
Benim haftam yoğundu. Çok kafaca çok yoğundu. Sınav sonuçlarını açıkladım. Hı. Öğrenciler biraz isyan etti. Bazıları üslubunu bozdu.
Sıfırcı hocamısınız?
Yok ya. Ya hiç öyle değilim. Ne anlattıysam onu sorarım. Hani hiç öyle sürpriz falan yapılacaktı. Önemli olan öğrenmeleri. Öğrenmelerini istediğim bazı konular var. Özellikle spesifik zaten. Hı. O şekilde ama olmayınca olmuyor. Az çalışınca olmuyor. Derslere devam etmeyince, dinlemeyince olmuyor. Onlar da birazcık şok oldular tabii bir ders için özellikle. Bir de şunu anladım. Ne kadar sınıfın mevcudiyeti artarsa, bu 78-80 kişilik sınıf ya, ilk defa bu kadar amfide ders anlatıyorum ve bu kadar kalabalık sınıfı. Hani Vakıf Üniversitesi daha butik sınıflardı bizim. En fazla 30 kişi olurdu. En fazla. Hani 15-17-20 küsur. Hep böyleydi bizim. Şimdi 78-80 kişi zor. Yönetmesi çok zor. Hani yoklama almadım. Bu sefer bir rahatlık çöktü. İnsanoğlu böyle bir şey. Değil mi? Yaptırım olacak, zorlama olacak. İşte para vereceğim, motivasyonunu arttıracağım. Hani başka işlerde. Ben dedim yoklamayı vize de alırım dedim. Anlamadılar ne demek olduğunu. İşte sonuçlar açıklandıktan sonra anladılar. Bakalım finalde umarım daha iyi sonuçlar alırız hep birlikte.
Türkiye'de ne var ne yok şimdi?
Şimdi Türkiye gündeminde benim çok en çok var. Dikkatimi çeken bence. Şey ben girmiyorum.
Ha, sen girmiyorsun da ben giriyorum. Yani politik ve politik dışı bir sürü konu var. Mesela sen,
ben politik dışı bir konuya girdim.
Ha, ben ilk politik konular bir tanesi mesela evet hayır kampanyası devam ediyor ama bir yandan da mesela Türkiye 71-72 şehit verdiği Suriye operasyonunu bitirdi. Niye girdi, niye çıktı tamamen bir muamma. O bir konu. Diğeri de politik olmayan konular, yarı politik konular var. Mesela Booking.com'un kapatılması.
Evet, işin özünde aslında politik tabii ki.
İşin özünde işte TÜRSAP haksız rekabet diye dava açmış. Sanki bir tek haksız rekabet.
Acaba şey. Çok iyi çalıştığı için mi Booking?
Yani Booking.com'un kesinlikle çok düzgün bir firma olmadığı herkes tarafından biliniyor. Aslında keşke bizim arkadaşımız Tufan'dan biz bir yorum alsak. Belki gelecek haftaya bir yorum alıp, kayıt alıp şey yaparız onu. Onun yorumlarını da dinleriz. Çok haksız rekabet yapan, otellere ciddi komisyon uygulayan bir kurum. Ama aynı zamanda senin en uygun fiyata otel bulmanı sağlayan bir şey. Ve sen hani değerlendirmeleri okuyorsun falan. Aslında otel bulmanın Google'lığını yapıyor Booking.com. Şimdi sen bunu kapattığın zaman direkt otelleri baltalıyorsun gibi geliyor. Yani haksız rekabet de acaba oteller bu işe iyi mi bakıyor, kötü mü bakıyor? Bir gelecek haftaya belki dediğim gibi Tufan'ın bir ses kaydını alıp şey yaparız.
Tufan arkadaşımız da hani bilmeyenler için söyleyeyim.
Butik bir oteli var sonuçta.
Senin yerde çok güzel, muhteşem bir butik oteli var. Veya pahalı ama çok güzel, değer.
Evet. Bir o olay vardı. Diğeri de bir taksi olayı.
Bir taksi. Evet ben çok kullanıyorum. Ama bak geçenlerde çok önce ben de gerçekten çok kro, absürt bir şoföre denk geldim. Bir daha dedim ki ne varsa durakta var. Biraz da geç çıktım. Yani 9 gibi çıkmıyorum. 10 gibi evden çıkıyorum artık. Durakta da taksi araç bulunuyor. Artık dedim ben duraktan çağıracağım. Hatta onlar da hocam bir taksiyi bıraktınız. Bize mi geri döndünüz diye de lafı hafiften yapıştırdılar. Öyle hem tanıyorum. Yani bildik insanlar. Aile babaları. Hani böyle düzgün insanlar. Öyle bir taksite ben kampanya falan yapıyor diye. Mesela 15 liraya kadar 1 lira ödüyorsun falan ya. Hani onlardan hep faydalanmıştım.
Ben çok nadir durumda. Zaten çok taksi kullanan biri değilim. Toplu taşımacıyım malum. Ya da otomobil var. Otomobil
şimdi
kullanıyorsun.
Yanlış anlaşılmasın. Kayıştağ'da metro olsa ben de kullanacağım metroyu. Yapılıyor ama gene okul, üniversitenin önüne kadar tabii gitmiyor. Bana mecburen hem bir de Poyraz olduğu için eve yani hızlı gidip geri dönmem lazım. O yüzden taksi kullanıyorum mecburen. Minibüsler var, dolmuşlar. 45 dakikada gidiyor. Bu İstanbul'da ben araç kullanmayı reddedenlerdenim. Kesinlikle yani kullanmak istemiyorum. Amerika'da gider GPS'imi şey açarım, kullanırım. Ama burada kullanmıyorum.
Yani sonuçta yani bir taksi bakalım bu olaydan sonra nasıl kendini toparlayabilecek? Türkiye benim gördüğüm absürtlükler ülkesi. Şu yönde mesela PayPal çat kapatıldı gitti. Booking.com yani hep çözümler ceza veya da bir yaptırım, bir uzlaşma yolu bulmak yerine evet kesme, atma yani dışlama yani aslında öyle, sen kendini evet aslında sen kendini yalıtıyorsun, dünyadan uzaklaştırıyorsun. Yani işte. Çin'e dönüyorsun aslında. Çin'de bir sürü internette hep yasaklıyor ve yeni girişimlerinde önünü kesiyorsun aslında sonra bunu yaparak.
Sonra da inovasyon diyorlar.
Evet. Bu bir taksi gibi Türk iyi iş yapmış internet girişimleri de yine Türk mantığıyla çalıştıkları için bence hani bir çok büyüdüler. Aman evet, daha çok para kazanalım.
Çok iyi çalışıyordu. Evet. Çok iyi bir atak yaptı. Çok lafını balla böldüm ama dediğin gibi büyüyünce yönetmesi zor oldu.
İşte ve kar bu sefer hani çok yabancılara zahmetmiş. Ortaklık kaldılar, bir şey yaptılar. Ha, birbirleriyle ortaklıklara girdiler. Geçen karlılık. Karlılığa çok odaklandılar. Aman taksici çıkmasın. Ne kadar çok kişiden komisyon toplarsak o kadar iyi. Kaliteyi önem vermeyip kâra odaklandığın zaman müşteri memnuniyetinden uzaklaşıyor. Yapılan, gerçekleşen olay tam bir skandal ve bir taksi de doğruluyor. Adamı resmen dövmüş taksici, bir de tam bir kro taksi durağına gidip tek başına da değil yani. Bir
tekse tek başına. Ha,
aynen öyle. Bir, ki, bir kadın bir erkeği o, taksi durağına gidip taksi durağında dövdü. Tam bir kronun en ileri gideni. Buna yol açan yegane kurum da bir taksi. Öyle hani
aksiyon alamadığı için.
Yani ya şikayet etmişler. Daha ilk başta tutuyorsun. Bir de daha baştan beri sen yapılan şikayetin sana kimin yaptığını bulabiliyormuş taksici. Ve sistemden de bak adamların taksi çağırmasını bekliyor. Evet. Yani bir adresini bulmadığı kalmış sistem üstünde taksi. Öyle böyle hatalar yığını yok. Zaten bu konu komşu podcast diyeyim, girişimci muhabbetinde bayağı uzun konuşuluyor. Merak edenler oradan da dinleyebilirler.
Evet.
Senin Türkiye gündem konun neydi?
Ben biliyorsun hem meslek icabı hem bu günümüzdeki gelişmeler nedeniyle girmemeye kararlıyım konulara. Otosansür mü dersin artık, ne dersen de. O yüzden de ben bir yeni bir uygulamadan bahsedeceğim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hatta senle de konuştum. Çünkü her Migros alışverişi yaptığımızda bunu böyle görüyoruz. İnsanların onar 20'şer tane poşetleri böyle
aldıkları. Evet yani doldurmadan yandan evet, alıyor yani. Yani çöp torbası kullanacak.
2-3 tane de böyle onlar bir de yapışık duruyorlar ya kalın kalın böyle. Tomarla alıyor. Tomar yani ana buradaki kelime. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılı Ocak ayı itibariyle tüm ülkede naylon poşet devrinin sona ereceğini, market mağazalarda naylon poşet kullanımı yasaklanacağını söylemiş. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Sen de bu haberi hemen gördün. Ben de paylaştım. Biz sohbet ettik biz kendi aramızda. Sen biliyor muydun ki daha önce Kadıköy Belediyesi 2010 yılının Mart ayında tüm ilçede naylon poşet kullanımını yasaklamış. Böyle bir yasak var. Böyle maddesini falan her şeyini yazıyor. Ve demiş ki 7 yıldır yasak naylon poşet kullanımı. Kasadan naylon poşet almayan, satın aldıklarını evden getirdiği bez çantasına koyan insan sayısı çok az biliyorsun.
Doğru,
ben diyorum ki ya bez çanta, hadi tabii ki birçok şey alıyoruz ağır ağır. Ben mesela Fransa'da tabii öğrenciydim, hem de burslu olduğum için zaten ekstra minimum harcamalarla dikkat ediyordum. Poşetlerde ücretli olduğum için ben sırt çantası alırdım ve hepsini sırt çantama doldururdum. Şimdi dolayısıyla bu sayı çok az. Peki diyor ki burada makalede Kadıköy Belediyesi nerede yanlış yaptı diyor. Anlatıyor. Çünkü düşünsene bir ilçede uygulayamıyorsun. Koskoca 75-78 milyonluk ülkede sen bunu nasıl uygulayacaksın? Ve madde belediye emir ve yasaklarına eklenmiş. Bu poşet, naylon poşetlerle ilgili. Alışverişlerde müşteriye taşıma amaçlı olarak yeniden kullanılabilir nitelikte file, bez torba, kese kağıdı, çevre dostu, İşte doğada %100 yok olma niteliğine sahip poşetlerin verilmesi ya da kullanılması zorunludur. Bundan da esnafa ve halka 14.000 bez çanta dağıtılmış. 14.000 ve bez torba kullanmayı özendirici reklam ve tanıtım çalışmaları yapılmış. Ve Kadıköy Belediyesi haricinde Adalar, Kartal, Bozcaada, Edremit, Nilüfer, Konak, Dikili belediyeleri. Bir özelliğini, ortak özellikleri bunların sosyal demokrat belediyeler olması. naylon poşet yasağı getirmiş.
Ama hayata geçirememişler.
Ama hiçbir şekilde hayatı değil, hayata geçmiş. Ama poşet, naylon poşet kullanımının önüne geçirememiş.
İşte burada yani ne, bu bunun olacak? Hatası nedir?
Tek bir şey yapacaksın.
Evet, zabıta gidecek. Bakkala, markete böyle satıyorsa cezayı kesecek, çıkacak.
Ya her poşetleri parayla satsınlar.
İşte satsınlar. Ama sen onu satmıyor işte. Sen mesela diyelim ki biz Cadde Mostan Migros'u kullanıyoruz. Cadde Mostan Migros'a her pazartesi böyle zabıtaya şey vereceksin. Senin bugünkü işte pazartesi sen Cadde Mostan bölgesindeki tüm marketleri gezeceksin diyeceksin. Hepsi elinde fişle gezecek. Bakacak çart çart. Her pazartesi bunu cezayı ala ala sonunda diyecek ki Migros. Tamam ben bırakayım. Bu böyle. Evet.
Öyle. Yaptırım olacak.
Şimdi IKEA nasıl geçti? IKEA mesela kendi inisiyatifiyle geçti. Bence o maliyetin biraz da maliyeti düşürdü. Artık biz daha alışamadık ama en azından IKEA'ya girdiğimizde aa torbamız yok diyebiliyoruz yani.
Aa, tabii tabii.
Evet hemen. İnsan alışıyor. Aslında gerekli yaptırımlar yapılsa Kadıköy'de de alışırız biz bu durumu. Cebimizde bir çantayla gezeriz. Yani file, çanta evet. Neyse.
Fileyle değil canım. Bez torbamız var.
Benim aslında sırt çantamda bir tane file var.
Biliyorum. Benim bez torbalarım var. İşte farklı ülkelerden alınmış klasik turistik olur ya.
Evet. Ben haberlerime geçeyim.
Buyur.
Dünyadan haberler. Uzun zamandır bahsetmemiştik. Kimden?
Elon Musk.
Evet, Elon Musk. Elon Musk bu hafta biraz da PR olarak görünüyor. PR dediğimiz public relations yani ne denir bu? Halkla ilişkiler işi. Yeni bir şirket kurduğunu duyurdu. Bu seferki de enteresan bir konu. İşte o yüzden PR deniyor.
İnsan beyne çip takılacak bu mu?
Evet bu evet, konu. Okumuştum. Buradaki kısa vadeli hedef aslında şu anda tıp dünyasında da kullanılan şeyler. Yani Parkinson hastasısın. Mesela beyine bir çip yerleştiriyor. Parkinson atağın veya da titreme olduğunda senin beynin belli bir yerine elektrikle uyararak Parkinson'un etkilerini azaltıyor. Bu kısa vadeli şeyler. Uzun vadeli hedefse aslında artificial intelligence, yapay zeka ile insan beyninin birleştirilmesi. Şöyle düşün, Alzheimer'ın var ve bir şeyleri unutuyorsun. Beynine bir çip yerleştiriyorlar. O unuttuğun şeyleri o saklıyor ve sen düşündüğünde o senin beynine o bilgileri geri gönderiyor mesela. REM aslında senin beynine yerleştiriliyor.
İyiymiş.
Keanu Reeves'in oynadığı bir film vardı. Johnny Mnemonic'ti galiba. Yani tam bu Mnemonic soyadını hatırlıyorum da. Para karşılığı beyninin bir bölümünü bilgi kaçakçılığı için kiralayan birini anlatıyordu. Ve geçen olayla ilginç bir film. Hani mantık olarak film çok süper olmasa da Keanu Reeves'in zaten Matrix dışındaki filmleri çok süper değildir. Ama ilginç bir konusu olan bir film. Hani bir yerlerden bulan olursa izlesin derim. Bu konuyu biraz değiniyor. Ama Elon Musk ilginç konulara değiniyor. Bunlara da ciddi paralar ayırıyor. Bunu bir bu konuda ne yaptığına bakacak olursak bazı bilim adamlarını şirkete toparlamış. Bunlardan biri de mesela kuş beynine çip yerleştiren falan bir bilim adamı.
Hani vay be.
Bu tarz işler yapan para, insanları toparlayıp bir ekip kuruyor. Evet yani ve bunlara para ayırıp sonra da bunlardan ciddi paralar kazanmayı bekliyor. İlginç bir kişilik. Biliyorsun zaten Elon Musk PayPal'ın kurucularından. Yani ondan aldığı paralarla bu işlere girişmiş birisi. PayPal'dan kazandığı çok ciddi parayı ilk Tesla'yı kurdu. Tesla da belli bir yerlere geldi. Şimdi işte bu uzay aracı işi var. Bu işi var. Tünel aşma işi var. Hyperloop denilen o havasız tüpler içinde tren işi var. Evet evet yani bir sürü yaratıcı ve hani gelecek yüzyıla yönelik işe giriyor. Bu biraz da şu Demir Adam filmi var ya.
Evet.
Fütürist gelecekle ilgili hayal eden. Bu gerçekleştirmeye çalışıyor. Evet. Buna fütürist denmez. Bu
fütüristten daha hayal.
Daha evet çünkü bu hayal edilen şeyi gerçekleştirmeye odaklı birisi ve onun üstüne de çalışıyor.
Ama aslında yine Ufuk Derman'ın kitabında okuyoruz da hani fütürist zaten geleceği planlayan, tasarımını dizayn eden kişidir falan diye öyle bir tanım da yapmış.
Yapmış ama aynı bence futuristlerin çoğu konuşuyor bir şeye girdikleri de yok. Sen
aksiyona
giren birini gördün mü? Evet, konuşuyorlar.
Bizde zaten girmesi çok zor.
Yani yurt dışında da yani bilmiyorum kaç kişi bu tanıma uyar.
Teorisyenler var işte. Alvin Toffler falan var. Eşe Heidi Toffler'le ben derste de anlattığım için. Hani bunlar tabii işin teorik kısmına ilgileniyorlar. Elon Musk hani hem girişimci hem parası var. Anlatabiliyor muyum? Mühendis mi kendisi? Hani öyle bir çok
bilmiyorum.
Güzel. Biliyor musun eğitimlerini?
Yok yok bilmiyorum ne. Hayır bilmiyorum.
Yani o para sende olsa belki sen Elon Musk'tan daha
belli olmaz o. Şey çünkü olur. Bak işte şu var. Bende o para olsa elimdeki o parayla o riskli işlere girer miyim? Mesela bir ada alıp alacak param var. Ada alıp ömrün sonuna kadar uçaklarda falan bütün dünyayı gezme ve rahat etme imkanım varken stresli böyle 4-5 şirketin CEO'luğunu yapıp yani sahipliğine geçip batma ihtimali olan ve onunla da sen parayı koydun muydu? En azından 100 milyon dolar koyuyorsun en basit. Evet. Şimdi koskoca Tesla için bir SpaceX işi ne katmıyorum bile sıfırdan roket gönderme işine giriyor. Ve hani bunu yapan özel firma yok yani düşün bu işlere giriyor. Sonra da mesela Tesla'nın pilleri yetersiz olduğu için çölde dev gibi bir Panasonic'le beraber dev gibi bir pil fabrikası kuruyor. Bu da Barış neydi? YouTube'da kanalını izliyor. Barış Özcan'ın son şeyinde de bunu anlatıyor mesela kurduğu pil fabrikası. O YouTube videosunda izleyebilirsin. Dev gibi bir tesis.
Evet. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum o kadar. Ben yerim yani. Ben gezerim, tozarım, yerim. Bolcan'a da hayır işi yaparım. Evet. Şimdi benim sırada aslında bir haberim yok. Hem bir haber var bizim bir dinleyicimizden İlhan Bey. Hani biz soyad vermiyoruz. İlhan Bey İngiltere'de yaşıyor. Bulgaristan Türk'ü. Bulgaristan'da da doğmuş anladığım kadarıyla. Evet. 4 yıldır da İngiltere'de yaşıyormuş. Yaşadığı yerde bir kasaba. 12-13 bin nüfusu var. Öncelikle kendisine çok teşekkür ederiz. Hem bizi tebrik ediyor Poyraz nedeniyle. Hem de yorumlarını yazmış. Kendinden bahsetmiş. İşte dinlediğine çok teşekkür ederiz gerçekten. Böyle çok mutlu oluyoruz. Olumlu yapıcı eleştiriler alınca, bizden de böyle bahsedilince yani dinlenince daha doğrusu. Birkaç haber de paylaşmış. Poyraz. Poyraz biz tam podcast'e başladık uyandı. Öyle çok güzel denk getirdik.
Ve o da sohbete katılıyor.
Bu aralar biz Mehmet'le aramızda, şimdi lafı böldüm ama konuyu. Şimdi Mehmet'le aramızda anne mi diyecek, baba mı diyecek böyle bir çekişme vardı. Ben bugün itibariyle kabullendim. Anne demeyeceğini anladım öncelikle. Ha, sıkıntı yok tabii ki ama hani gönül isterdi. Mesela şu an bile ağzını artık mamma, baba şeklinde böyle söylüyor hafif. Bir de dede. Yani bu MBD harflerini tabii daha kolay Fatih'de. Evet. Evet söylüyor. Olsun anne de dersin ileride. İnşallah. O yüzden Mehmet pek bir mutlu mesut.
Evet devam edelim.
Arka fonda Poyraz uyanıyor. Şimdi kentsel dönüşümden bahsetmiş. Ben tabii çok böyle şikayet ettiğim için çok da bu konudan mutsuz olduğum için İstanbul'da yaşayan birisi olarak hem çok da ilgimi çekti. Okudum da gönderdiği yazıları çeşitli web sitelerinden. Bu arada ne kadar yasalara hani uygun davranmanın, ceza yaptırım onlardan bahsetmiş. Gürültüden rahatsız olan insanlar şikayet etmişler. Ve iş saatleri dışında çalışıyorlar diye şirketi şikayet etmişler. Ve 18 bin sterlin ceza kesilmiş. Sonra bir diğer şikayet olmuş. O da kurallara uymuyor diye. Reconstruction yani inşaat construction firması. Ve Bulgar şirketiymiş. Ona da baktım yazıda. Ve 500 bin pound. Yanlış anlamadıysan. Hani 500 bin pound ne kadar ediyor Mehmet?
2,5 milyon falan eder yaklaşık herhalde.
Şirketi
2,5
bitirir.
Türkiye'de şirket olsa kesin bitirir.
Yani sırf kask takmadılar diye çalışanlar.
Öyle mi?
Bu o yüzden ceza. Diğeri 18 bin sterlin iş saatleri dışında. Ben burada kaç defa belediye şikayet ettim. Tweet attım. Çünkü akşam en geç 7'de değil mi Poyraz bitirmesi gerekiyordu. 8'de bitirmiş, bitiriyorlardı. 8-8.30 hatırlarsın hamileyken ekstra bir o ses böyle kafama çarpıyordu. İşte bir hafta ceza kestiler. Bir kere ama. Ondan sonra bitti Kadıköy Belediyesi. Ya diyorum ki sizin gelir kaynaklarınız arasında. Kesin şu cezayı. Bak kaç tane şirk inşaat var yani.
Onun dışında kafalarına göre yolları kapatıyorlar. Yani bu ben bazen böyle bir yoldan girmeye çalışıyorum. Önüne mesela çöp kutusu kapatıyorlar. Bilmem ne.
Evet.
Tamam bir sonraki yola gideyim diyorum. Orada da var mesela.
Evet.
Orada da aynı sorun var. Burada Türkiye'de tamamen bu Türkiye çok böyle Orta Doğu ile Avrupa'nın arasında sıkışmış
yok,
bir şey.
Artık sıkışma yok. Artık direkt Orta Doğu. Ben kesinlikle öyle görüyorum. Çünkü bu kadar hani bu ta şeyle başladı. Aslında bu son dönemlerde gelişen bir şey de değil. Hani Özal'ın bir sözü vardı ya anayasa bir kere delinmekle bir şey olmaz diye. İşte sen o bir kere deldin mi ondan sonra her şey delinir. Bütün tüzükler, yasalar, günlük hayatta. Yani kimsenin, İlber Ortaylı'nın sözü vardı. Bizim memlekette, bu toplumumuzda hakkına razı gelmiyorsun. Yani benim hakkım bu. Ve sen not en basitinden kopya hırsızlıktır dedim. Bir öğrenci kopya çekerken yakalandı. Yazmış küçük. Dedim baştan söylüyorum çünkü finale de giremeyecek. Dersten kaldı. Daha bak kaç hafta var dönemin yarısında dersten kaldı. Şimdi seni alacak o dersi. Hocam özür dilerim falan. Yok yani bunu ben işletmek zorundayım. Bu böyle bir şey. O yüzden kopya hırsızlıktır diyorum. Başkasının hakkını çalıyorsun. Taksi ışıkta öne geçtiği zaman değil mi?
Evet.
Bu en basit şeyler. Ya da işte ben şimdi bebek arabasında Bostancı'dan çıkıp Erenköy'e yürüyorum. Engelli kaldırımda hani alçak olan kısım vardır ya geçersin engeller için, bebek arabaları için.
Evet, adam orayı rampası, park etmiş. Evet.
Rampası. İçindeydi bir de. Ben dedim ki ya arkadaşım dedim bak niye yapıyorsun ben geçemiyorum dedim. Pardon abla. Yani pardon da geçemiyorum. Sonucu değiştirmiyor ki senin Poyraz ben benimle ilgilenir çığlıkları atıyor. Ve babası şu an yavaştan artık kucağına alıyor Poyraz. Geldiğimiz nokta bu şekilde. Poyraz bir habere bana sundurtmadın ya. Devam ayıp efendim. Olmayacak mı şimdi İlhan Bey'e? Ha? Bu arada İlhan Bey demiş ki hani Türkçesi de gayet güzel. Hiç böyle söylemesin. Zamanımızdan da çalmadığı gibi kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hem haberleri için hem maili için. Evet.
Ben o zaman bir habere geçeyim. Eskiden bir konuşmuştuk yapay et üzerine. Hatırlıyor musun?
Evet ben karşı çıkmıştım.
Evet.
Ki hayvanları bu kadar çok severim.
Bitkilerden elde edilen et o kadar gerçekçiymiş ki böyle içinde kan bile gözüküyormuş. Hani ve tadı da yiyenler tarafından ayırt edilmeyeceğini iddia ediyorlar. Bu firma Impossible Burger yani sırf hamburger köftesi yapıyor. Yaptıkları bu köfte artık bayağı tutmuş. Çok büyük bir fabrika kurmuşlar. Tamamen bitkisel olan et üretimine artık Amerika'da başlıyorlarmış. Oakland havalimanına çok yakın bir yerdeymiş. Ve şurada bak köftenin görünüşü falan da var. Ben linkini ve orijinal gibi duruyor. Ve tamamen %100 bitkisel gerçekleştirilmiş bir şey. Fuarlara katılmışlar falan. Artık birçok mesela San Francisco beyzbol stadyumundan tut 1000'den fazla restoranda artık bu köfteler satılacakmış. Ve bu sene için yani 2017 için az önce hesapladım tam 54 bin ton köfte üreteceklermiş.
Satışını
yani 54 bin tonluk köfte üretimi yapılacak ve satılacakmış. Impossible Burger. Olur da bir dinleyicimiz Amerika'ya gider ve bu Impossible Burger'ı test kadarsa ederse bize bir yorum yazsın tat evet ve gerçekçilik açısından ne kadar iyi.
Sen de hamburger istiyorsun. Ha?
Daha yeni kıymaya başlayacak annesi ona hamburgerine son biraz mı?
50 gram kıyma için. Evet şimdi benim sıradaki haberim İzmir'den. Bu haberim Başak'la Ufuk'a gelsin. Bizim yerimize de gidip bu köprüde lütfen keyif yapsınlar. İzmir'in Yaya Köprüsü ve gün batımı terasında. Hmm. Bana birden bu
yani bir yer mi açılmış?
Evet, açılmanın ötesinde bana Highline'ı biraz çağrıştırdı. Evet, New York'taki. Tabii orada hani denizde yok ya, zaten kuru kuru demir yolunda böyle şey yapmış. Ama onu bile ne kadar güzel bir değerlendirmişler. Burada bu doğal güzellik tam karşında duruyor böyle denizde. Tabii burada da yazıyor, yazıda dünya basınında mecralarımız işte skandal, kriz falan bu şekilde biz yer alıyoruz. Ama güzel şeyler de oluyor. İzmir Bostanlı'daki Yaya Köprüsü ve gün batımı terası. Şimdi İzmir'de son yıllarda birçok değişiklikler, altyapı çalışmaları yapılmış. İşte körfezin kokusu giderilmiş, yürüyüş, koşu parkurları yapılmış, kıyı şeridi böyle şekillendirilmiş, bisikletlerin araç trafiğine, yürüyüş yoluna girmeden rahatça gidebileceği bu bisiklet yolları falan yapılmış. Aynı zamanda güzel bir proje, yeni bir proje İzmir Deniz. Yani kentlerin denizle ilişkisini güçlendirme projesiymiş İzmir Deniz. Bu proje kapsamında da Körfez kıyısına kent terasları ve deniz balkonları yapılıyormuş. Ama görmen lazım. Belki sosyal medyada da aslında çok paylaşıldı. Görmüşsündü.
Halkın... Ben görmedim.
Görmedin mi?
Görmedim.
Dur göstereyim. Halkın kıyı şeridinde daha çok zaman geçirmesi, fiziksel aktiviteler yapılması için. Bak sana şu aynı Highline'ı çağrıştırmadı
evet, hatırlattı,
mı?
Evet.
Hatırlattı değil mi? Çok güzel.
Hı-hı.
Çok modern. İşte bu Türkiye'nin çok küçük kalmış batı ve modern yüzü Mehmet. O yüzden demin çok iyi değil artık dedim. Bostanlı sahilindeki Dereağzı üzerine yapılan Yaya Köprüsü gün batımı izleme terası birçok Design Boom, Inhabitat gibi dünyaca ünlü tasarım sayfalarında da övgüyle bahsediliyormuş. Ben de çok heyecanlandım ve gidip görmek istedim Poyraz. Katılıyorum sana anneciğim. Bu şekilde Karşıyaka sahilinin batıya bakan nadir noktalarından birine yapılan bu ahşap köprü ve terastan bahsediyor haberim. İzmir'de dinleyicilerimiz varsa onların da yorumlarını tabii ki almak isteriz.
Evet.
Tamam. Hatta bence biz gidelim. Bir İzmir'e uçak bileti alıp gidelim.
Hatta benim önerim hani bir İzmir'e gitme gidelim. Şeyinin haricinde
Peki.
Mesela yazıyla değil de eğer hani İzmirli varsa sesini kaydetsin.
Görüntü
koyamıyoruz. Touch edip göndersin maili. Tamam. Evet, o bekliyoruz. Şekilde de olabilir.
Tamamdır. Süper.
Başka şimdi benden iki tane buluş ve daha doğrusu bilimsel veya da buluşsal haberler. Bir tanesi aslında çok birebir hayatlarımızı çok ilgilendiren yeni bir telefon çıktı.
Çok ilgilendim birine.
Yani biz Samsung'cu değiliz, Apple'cuyuz ama bu Apple da biraz şey olmaya başladı bence. Çok parlak gitmiyor. Samsung S7'de bu pil olayları gerçekleşti ve o sebeple de bazı sorunlar yaşadı. Şimdi Samsung S8 olarak yeni bir ürün çıkartmışlar. İlgilenenler tabii daha çok biliyorlardır. Artık ekranda ben hemen kısaca sana şey göstereyim. Evet, Hande'ye izlettim hızlıca S8'i.
Çok beğendim. Anında iPhone'u satabilirim.
Ama Türkiye'de malum vergiler dolayısıyla gayet pahalı. 5000 lira falan civarı bir telefonmuş şu anda galiba.
Yani 1000 lira bile vermem. Yani ihtiyacım yok. Telefonumu kullanıyorum. Ama gerçekten hani hediye olursa kabul ederim yani.
Diğer buluş haberim ise bir startup. Ama çok ilginç bir fikir. Şimdi biliyorsun Amerikan askerleri için bu dronlar var. Hani uçuyorlar, gidiyor, füze fırlatıyor falan filan. Hani fotoğraf çekiyor, şey yapıyor. Bu firma ise çok değişik bir şekilde olaya yaklaşıyor. Dev bir drone yapma planı var. Dev dronlar yapma planı var. Ama bu dronlar kargo taşımak için. Hiç pilotsuz. Sen mesela pilotların mesela diyelim ki örnek vereyim. İzmir'de yaşıyor. Bir hepsi aynı ofise gidiyor. Dronların başına geliyor. Bir tanesi New York'tan kalkıyor.
Oh.
İçine kargolar yüklenmiş.
Bunun işte, yakıtı ne?
Efendim jet yakıtı. Normal jet uçak yakıtı kullanıyor. Ama içinde pilot olmadığı için başka insan yaşaması için bir alan olmadığı için daha çok efektif. Daha çok yük alabilecek. Camı yok, cam mekanı yok. Yük taşıyor. Ve diyor ki hani ben bu şekilde...
Peki havayolu trafiğinde bunları nasıl ayarlayacağım ben?
Yani? Normal
yani pilot... Yoktan İzmir'e gelecek ya.
Mesela çok yükseklere çıkabilir. Çünkü insan yaşamasını gerektiren... Hani mesela atmosferin iyice şey olduğu yerlere çıkabilir. Normal uçakların olmadığı yüksekliklere çıkabilir.
Anladım da. Mesela şimdi ben hemen böyle worst senaryoyu düşünüyorum. Hı. İşte hava bozdu, tamam mı? Hı. Uçağın yükselmesi gerekti iyice. Hı. İşte şimşekler, gök gürültüsü falan. Yükseliyor gerçekten maksimum. Bir de drone da oradan gidiyor şimdi. Ne ama olacak? Bunlar... Hava durumunu nasıl
normal hava kuleleri radardan görüyor uçak. O da etrafındakileri görüyor. Hiçbir şey görmüyor değil ki. Ve şöyle düşün. Sen yani mesela
drone yöneticiliği o zaman çok olacak.
Drone pilotusun sen ya.
Drone pilotu yönetici de.
Aynen pilotsun zaten. Amerika'daki bu Amerikan askeri dronelarını kullanan hepsi pilot, normal gerçek pilot yani.
Anladım. Öyle olması lazım yoksa kazalar olur.
Gerçek pilot. Sen mesela düşün. Ha şimdi mesain bitiyor diyorsun mesela. Senin saat 8'de başlamışsın 5 ama uçak hala havada. Arkandan bir kişi aynen nasıl Migros'ta kasiyerler devrediyor. Ben sana uçuşu devrediyorum diyor. O devam ediyor, uçurmaya devam ediyor. Böyle düşünebilirsin. Ve zaten eminim birçok mesela bir yüksekliğine çıktıktan sonra da otomatik pilotlar falan kullanır şeyi.
Evet, evet. Şimdi sıradaki haberimiz?
Bizimki Poyraz'ımız elden ele geçiyor. Haberden habere.
Evet. Ya benim haberim Spritwise'dan. Burada biliyorsun bu yüksek gökdelenleri falan boyaması ya da temizlikleri çok zor. Singapur'da bir üniversite partnership'iyle yani işbirliğiyle robotik bir sistem üretilmiş. Binaların bu dışını ama yüksek oldukça yüksek binaların bizde mesela kim yapıyor onları? Akıtlar yapıyor. Değil mi? Oradan kişiler.
İşte dağcılık eğitimi olan kişiler yapıyor.
Evet. Ama bunu robot yapıyor. Hem boyayabiliyormuş hem de temizliğini yapabiliyormuş. Poyraz o kadar bağırıyor ki onun sesini bastırabilmek için biz de böyle bağırıyoruz. Çok kısa ve öz bir haberdi. Bu insanları tehlikelerden, evet. Tehlikeli işlerin hani sonuçlarından koruyor falan. Başka bir haberim daha var. İklim değişikliğine karşı savaşan 5 sürdürülebilir şehir. Bu şehirleri aslında biz biliyoruz. Bunlar özellikle yenilenebilir enerji, sonra ulaşımda bu sağladıkları nedir? Bir saniye. Toplu ulaşım ağları, bisiklet otobanları, işte sera gazı salınımıyla ilgili girişimci fikirleri, teknoloji şirketlerinin bulunmasıyla bu şehirlerde. Hani işte yeşil başkentler falan. Bu alanlarda ön plana çıkıyorlar. Bunlardan bu 5 taneden ilk sırada Kopenhag oluyor Mehmet.
Hı hı.
İkincisi San Francisco. Gerçekten çok görmeyi istediğim bir şehir. Amerika'da San Francisco. Hani Boston falan da istiyordum da şimdi mesela bana Las Vegas desen bu sonlarda hani gani hani görmüşümdür de her yeri. Abi dur bir de Las Vegas. Hani çok öyle bir şeyim yok ama San Francisco'yu o ruhu gerçekten böyle hissetmek istiyorum. Bu kadar şey konuşuyoruz. Firmaların zaten yarısı San Francisco'da. Şöyle girişimci, böyle Silikon Vadisi. Oraları görmek istiyorum. Üçüncü Vancouver var, Kanada. Dördüncü Stockholm, İsveç. Ve beşinci de Singapur. Bu 5 şehirde yaşadığınızda iklim değişikliğine karşı mutlaka bir teknolojiyle karşılaşıyorsunuz. Altyapıları, işte ısınmaydı. %80'i mesela ne bileyim yürüyüş olsun, bisiklet yolları hepsi burada çok güzel bu şehirlerde. Yaşayalım yani.
Ben sana Smart City'ler üzerine bir makale göndermiştim.
Gönderdim. Zaten bununla birleşti. What we can learn from işte. Bu ama 3 tane dünyadaki en akıllı 3 şehirden biz ne öğrenebiliriz?
Diyor.
Bu şehirlerden bir tanesi Singapur. Diğer Barcelona. Üçüncüsü de Amsterdam.
Ne özellikleri varmış?
Şimdi bunların hepsi ayrı projeler yapmışlar. Bunu detaylı okumadım. Ya gerçekten okuyacak vaktim olmadı. Bu böyle güzel, çok güzel bir makale de. Tamam. Benim bu kadar.
Ben böyle ufak ufak bir sürü haberim var. Onları hızlı hızlı getireyim.
Bir sürü derken
bir sürü, benim. Çok fazla değil. Bir sürü.
Aa.
İlk olarak konuşmacı olarak Poyraz'ı sana teslim ediyorum.
Aa, gel oğlum. Bana paslandı.
Birincisi e-postalarınıza cevap almak için kullanmanız gereken bitirmeler. Bu şöyle, Boomerang diye Google'ın bir extension'ı var. Ben de kullanıyorum.
Evet.
Boomerang aslında bir kısım, birçok Dropbox gibi giriş seviyesi ücretsiz ama bütün servislerini kullanmak istersen ücretli bir servis.
Hizmet.
Boomerang'ın yaptığı da şu. Sen istersen mesela bir mailde Boomerang kullandığın zaman diyorsun ki mesela maili şimdiden yazıyorsun ama bunu yarın sabah 8'de gönder. Şimdi gece 11'de adama bu maili göndermek istemiyorum diyorsun. Bir saat gelip o saat, gün ve saatte gitmesini sağlayabiliyorsun Boomerang üzerinden. Aslında bizim diğer kullandığımız servis Zoho'da bu özellik direkt uygulamanın içinde tabii var.
Biraz kurcalayayım ben şu Zoho'yu.
Zoho'nun içinde var.
İsmi hiç karizmatik değil ama.
Evet, bazı özellikleri Gmail'dan daha iyi.
Hindistan mı şey?
Hindistan firması evet. Şimdi Boomerang'ın tabii bu sayede e-postaları analiz etmiş ve şunu görmüş. Tabii İngilizce olanları. Boomerang'ın kendi İngilizce kontrol özelliği falan da var. 350 bin e-mail'ı incelemiş ve bu yazılan 350 bin e-mail'da yüzde kaçına geri dönüş olmuş falan. Bu bütün bunların raporunu çıkarmış. Bir sonlandırma yapan e-mail'ların yüzde 47.5'ine cevap geldiğini görmüş. Hani saygılarımla falan gibi bir şekilde bir e-mail'ı sonlandırırsan %47.5 ihtimalle geri dönüş ihtimali varmış zaten. Ama bazı kelimelerin etkisi başkalarına göre daha yüksekmiş.
Çok merak uyandırdın. Merakla dinliyorum.
Bir numarada thanks in advance varmış.
Ha, ben onu çok kullanırım.
Thanks in advance Türkçe maliyle şimdiden teşekkürler. Bu biraz karşı tarafı yükümlülüğe sokarmış. Yani sen teşekkür ediyorsun ama bir şey yapılması karşılığında teşekkürü. O teşekkürü bilinç altında hani gerçekleştirme güdüsü uyandırıyorsun. İki numarada thanks var. Gayet basit bir şey. Üçüncüsü thank you. Dört cheers. Daha çok Avustralyalılar kullanıyor cheers'ı. Beş kind regards. Altı regards. Yedi best regards ve sekiz sırada best var.
Best wishes yok mu?
Best wishes yok. En çok dönüş alanlarda. Best regards, regards ve kind regards %51.2 ile dönüş almış. En yüksek alan bu thanks in advance'in dönüş oranı, dur bir saniye, %65.7.
Tamam. Yüksek.
Bir de yaratıcı dönüşler. Yani işte stay awesome mesela, o tarz dönüşler. Onlar çok da fazla etki yaratmıyormuş. Onun şöyle bir şey var. Aynı zamanda demiş ki firma, bu çok kullanılan kelimeler olduğu için istatistiksel veri toplayacak kadar da data toplayamadık. O yüzden de etkilerini sınırlı görüyoruz.
Ben bugün bir profesöre mail attım. Çok gerçekten kalantor bir profesör. İsteği olsun de. Olmaz yani, denmez değil mi?
Evet, denmez.
Regards falan diyorsun yani.
Hemen hızlı ufak haberlerime geçeyim.
Evet.
Netflix'te 13th, 13. diye bir belgesel varmış.
Evet.
Bu belgeseli Netflix'e üye olmadan dahi izleyebiliyor musun? İncelemek yanlış olmuş. Bu belgeselin şeyi, insan Amerika'da köleliğin hala zencilere uygulandığı ama farklı şekilde hapse göndererek falan diye uygulandığını üzerineymiş.
Bir ayrımcılık aslında.
Çünkü ayrımcılık.
Discrimination
olarak. Ama işte bunun Amerika'da kölelik kaldırıldıktan sonra hapishanedekilerin hala çalıştırılmasına izin veriliyormuş.
Şimdi değil ama.
Ama bu eskiden. Kölelik kaldırıldığında yapılan hemen ne olmuş? Daha çok zenciyi hapse göndermeye başlamışlar. Çünkü yol inşaatlarında falan hala zencileri bu şekilde hani suçlu olup olmadığı kesinleşmeden göndermişler mesela. Ve hala onun etkilerinin devam ettiği ve bir zencinin hapise düşme ihtimalinin beyaza göre çok daha yüksek olduğu üzerine
bir
belgeselmiş.
İzleyelim. 13. Bu akşam başlayalım.
Onun dışında benim kullandığım Pocket diye bir uygulama var. Şu anda açık önümde de kullanıyorum.
Bunu kullanamadım ya.
Ben çok seviyorum.
Sen evet çok kullanıyorsun. Bana tavsiye ettiydin. Çünkü baktım.
Ne olduğunu anladın mı?
Evet. Okuyacak zamanın yok mesela makaleleri. Oraya atıyorsun Pocket'te. uygun bir zamanda sana böyle gösteriyor.
İstediğin zaman cep telefonundan açıp okuyabiliyorsun onları. Böyle diyeyim. Nintendo Switch diye yeni bir oyun...
Bir de sorguya çekeyim. Ne aldım biliyorsun.
Switch diye yeni bir Xbox gibi oyun konsolu çıkarmış. Ama bu oyun konsolunun kartuşları var. Yalnız kartuşlar o kadar cezbeciymiş ki insanlar bunu ağzına götürmesin diye özel bir solüsyona sıvamışlar.
Nasıl yani? Nasıl cezbedici oluyor kartuş?
Kartuşlar çok güzel
lütfen
duruyormuş.
Lütfen kartuşları yalamayın mı?
O yüzden de uyarı koymuşlar. Lütfen kartuşları yalamayın. İnsanlar yalamasın diye bu kartuşları.
Bu bir şey psikolojik hastalık mı? Yani böyle kartuş yalama.
İşte çok şirin gözüküyor. Belki çocuklar, bebekler götürmesin diye.
Bebekler okuma yazma biliyor mu?
Ama yani insanları uyarıyorlar yani.
Küçük çocuklar, hayvanlar tarafından yutulmasını önlemek için. Okumamışsın makaleyi bak bir de burada.
Ve insan için için en kötü tat olan ama zehirlemiyor. Betonyum benzoat diye bir madde varmış.
Bu onlar isminde benzeri bu.
Bu insan için en kötü tatmış. İnsanın algılayabildiği ve bununla kaplamışlar bu kartuşları.
Güzel.
Yalnız
hiç kartuş yalama yani hayatı boyunca aklıma gelmez ki.
Yalnız yani. Bu nar insanın tadabileceği en kötü tat olduğu için insanlar bu sefer meraktan kartuşları gerçekten insanlar bir tadayım da ne kadar kötüymüş demek için yalamaya başlamışlar. Böyle bir etkisi olmuş. Yani insanı şimdi mesela Poyraz yalasa yemekten soğutur herhalde.
Ay, aman dur şimdi hazır en kıdaya geçmişken.
Norveç'te artık Norveç'teki araçların yarısı hibrit veya elektrikli araç olmuş. Yani %50'si bütün
teşvikler
sorun. Efendim? Yok daha dişi çıkmamış.
Isırdı ama.
Ve son artık bu sayeden son.
Poyraz bile
telefonlar yeni aparatlar çıkıyor ya hani böyle telefonlara böyle aparat ekliyorsun işte kamera takıyorsun bir şey takıyorsun. Yeni bir özellik geliştiriliyormuş kanser teşhisi yapma imkanı. Bundaki amaç da tutuyormuş insanlar doktorlara gidip sık teşhisi yapmaya üşendikleri için böyle bir aparat olsa hani gider ve hani kendini kontrol ettirir diye düşünmüşler. Bir de biliyorsun ben...
Ne kadar hassas ve ne kadar doğru bir teşhis olacak?
İşte iddia öyle olacağı şeklinde. Bir de biliyorsun biz mesela duvara bir şey çakacağımız zaman ben bir boşun bir aletin kullanıyorum. Ha, arkasında çok, şey çok var mı diye.
Evet.
Bunun daha iyisi bir aparatla yapılmış. Telefona takıyorsun sırf kabloyu görmüyor arkasını gösteriyor. Ve sen onun ne orada ne olduğunu görüyorsun.
Vay.
Hani... boru mu? Tel mi? Evet. Plastik boru mu? Her şeyi görebiliyorsun. Bunun da ilgi Valabot diye bir bu çıkmış piyasa. Öteki kanser üstünde çalışılıyormuş. Bunları da ayrıca bağlantısını veririz.
Güzel haberler. Ama Poyraz da artık isyanda. Evet. Yemek vaktimiz geldi. Biz bu podcast'i bu haftalık sonlandıralım
tamam.
Derim ben.
Tamam.
Tamam.
Evet, her zaman olduğu üzere yorumlarınızı havadan sudan @35mm.com'a gönderebilirsiniz. Web sitemizdeki ilgili haberin altına yorumlarınızı yazabilirsiniz.
İzmirli dinleyicilerimizden özellikle geri dönüş bekliyoruz.
Sen git.
Ben gideceğim ya, ben kafaya koydum.
Zaten
Nisan'da
Ufuk
gideriz.
Bekliyor bizi ama hadi bakalım kısmet.
Hadi inşallah. 16 Nisan'dan sonra bakalım. Durumlar neyi gösterecek?
Evet. Onun dışında
kendinize çok iyi
bakın.
Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Facebook grubumuza da bekliyoruz bu arada.
Ama
hoşça
kalın hep en sondaydı. Neyse.
Tamam, hoşça kalın.
Müzik Arda Görgün.